Ayrım 10. Ölüler Bekler. Dido Sotiriu. Sayfa 125. Bir kır birahanesine vardığımızda o yabancı subay bize yaklaştı. Gözden uzak bir köşeyi aradı ve bizleri oturttu. Riri'ye birçok ucuz duygusal laf etmeye, bir anda alevlenip ölüme kadar süren aşklardan ve bu gibi şeylerden konuşmaya başladı. O mutluluk içinde gülüyor, büyük pozlarına giriyor, her ne kadar onun tatlılığı ve baştan çıkarıcılığından en ufak bir nasibi yok idiyse de annemizi taklide yelteniyordu. Sonra subay kulağına bir şeyler fısıldamışçasına öne doğru eğildi ve kendisini basbayağı öptüğünü gördüm. Öperken de kıpkırmızı kesilmiş, Riri'yi kendisine doğru çekmekteydi. Benim çocukluk utangaçlığım ise bu adamın davranışlarını yersiz ve düşmanca olarak değerlendirirdi. Bir yabancı daha ilk günde nasıl oluyor da genç bir kızı öpebilirdi? Riri'yi ne suretle koruyabileceğimi ve subayın bu davranışına karşı duyduğum hiddet ve kızgınlığımı nasıl ifade edebileceğimi bilmiyordum. Garson bize yaklaştığında o ünlü avukat bira getirmesini söyledi ve bana dönerek sordu. "Sen tatlım ne alacaksın?" "Hiçbir şey almayacağım," diye sertçe karşılık verdim. "Nasıl hiçbir şey? Hiçbir şeyin ne olduğunu siz Atinalılar bilmiyor musunuz?" Ses tonum öylesine düşmancaydı ki Riri durumu yumuşatmak gereğini duydu. "Aliki dondurmayı sever." "Dondurma mı?" "Dondurma," diye subay tekrarladı ve yalancıktan gülmeye başladı. "İşte güzel genç hanım, Atina'da bizlerin başka türlü isimlendirdiği gibi bir şey. Atina'da dondurmaya ne dediklerini bilmeyi çok istememe rağmen bunu tüm çaba ve amacının Riri'yi avuçlamaktan başka bir şey olmayan ve tanımadığım o düşmandan öğrenmeyi istemiyordum. Gitmek üzere kalktığımızda Riri'ye fısıldadığını duydum. Küçük huysuzdur, başka bir defa beraber getirmemeni tercih edecektim. Sincanoğlu ailesinin İzmir'in Aristokrat Mahallesi Kordon'da kiralamış bulunduğu yeni malikane, anneannemizi bizden koparmış ve görülmez bir hale getirmişti. Eskiden olduğu gibi onu elimizin altında tutup istediğimiz zaman istediğimiz konuyu tartışmamıza olanak kalmamıştı. Ne artık kendisini ıslıkla çağırabiliyor ne de o aynı çocukça usul ile karşılık verecek pencereye çıkabiliyordu. Aydın felaketi Yango amcayı daha da kodamanlaştırmıştı. Dışarıda sermayesi olduğu için işini eskisinden daha da iyi kurması çok kolay oldu. "Kodamanlar ne kara yerde ne de lodosta batar," diye babam acı ile söyleniyordu. Bunu da kendisinin artık bir daha toparlanamayacağını bildiği için söylüyordu. Felaket ile birlikte fabrikatör olarak yaşamı da kapanmıştı. Kendisinde sadece bir tüccar namı kalmış, o da kendisinin bazı destek ve kredi bulmasına yardım ediyordu. Hiç bilmediği, tecrübesi olmadığı işlere karışmaya başladı. Bazen ordu hesabına gıda maddeleri ayarlıyor, bazen müteahhitlik, bazen de ticaret yapıyordu. Sıklıkla iş ortaklarını değiştiriyor, sabit ve devamlı bir iş sahibi olabilmek için çırpınıyor, ne var ki hiçbir şeyi elde edemiyordu. Kendisinin en iyi tüketicileri olmamız nedeniyle biz evdekiler onun ne biçim işlerle uğraştığını çok iyi biliyorduk. Dolaplarımız İtalyan salamları ile veya şık hasırlarla çevrelenmiş Chianti şarapları veya Nestle çikolataları ile doluyordu. Tüm bunların tadına önce biz bakıyor, sonra da sanki hiçbir maddi değerleri yokmuş gibi arkadaşlarımıza armağan ediyorduk. Babamın maddi durumu ne kadar kötüye giderse onun da arkadaşlarına vermiş olduğu ziyafetlerin ve de annemin diktirmiş olduğu tuvaletlerin adedi de artıyordu. Resmi balolara gidiyorlar ve eve döndüklerinde de biz çocuklar annemizin açık mavi veya pembe kalemiyle danstaki kavalyelerinin isimlerinin yazılmış olduğu karneyi en önce kapabilme kavgasına girişiyorduk. Ve orada hep önemli isimler yazılıydı. Büyük tüccar ve fabrikatörler, yüksek rütbeli subaylar. Tek bir gün babamın gerçekten nasıl düşündüğünü kavramış değilim. Kendisiyle hala iş yapmakta olduğu çevreden kopmamak için zengin adam rolünü oynadığını mı, yoksa bundan böyle işini yoluna koymasına hiçbir ümidin kalmadığını görmüş olduğu için olabildiğince zengin bir kimsenin huzurlu ve fütursuz hayatını geçirmeyi daha akıllıca bulduğu için mi böyle hareket ettiğini bir türlü anlayamadım. Bir gün Hermione teyzenin o ders verici havası ile babama söylendiğine tanık oldum. "Vasilaki, dikkat et. Çünkü maddi yıkım ahlak yıkımını da beraber getirir." Yango bana bazen borçlarına ve de imzana pek saygılı davranmamaya başladığını söyledi. Babam iyice bozuldu. "Yango hep namuslu rolüne çekiyor. ama esasında ikiyüzlüden başka bir şey değildir. Ticarette herkesin birbirinden bir şeyler çalmakta olduğunu unutmuşa benziyor. Sermayen olunca hırsızlık büyük ve de fakirlerin aleyhine olduğundan ceza görmüyorsun. Ne var ki fukara bir aracıysan daima ufak tefek ayak oyunları ile işi idare etmek zorundasın ki bu da bazen seni yaptıklarını ağır bir şekilde ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakabilir. Seni artık tanıyamıyorum Vasilaki. Böylesine katı bir alay esprisiyle olayları değerlendirmen korkunç bir şey. Babam yıkılmıştı. Ne yapalım Hermione? Harp zayıfları yok ederken bestileri daha da kocamanlaştırıyor. Bize hangi oyunu çalarlarsa biz de ona göre oynayacağız. O konuşmadan ve onu takip eden birçoklarından sonra Hermione teyze evimizden elini ayağını kesti. Aynı şekilde annem ile babam da artık onlara gitmiyordu. O kopmanın nedenini hiçbir zaman öğrenmiş değiliz. Bir gün annem teyzeme teslim edilmek üzere bana bir mektup verdi. Teyzem yüzünde herhangi bir ifadenin oluşmasına imkan vermeyen soğuk bir yüzle onu okudu. O mektuptan tek görebildiğim şey annemin imzasının üstünde yazılı üzüntü ile ibaresiydi. O kelime beni çok etkilemişti. Acaba annemin teyzeme açıklamış olduğu ve onun da böylesine soğuk bir umursamazlıkla karşılamış olduğu ne gibi bir acısı olabilirdi ki? Noel yortusu sıralarında bundan böyle bizimle kalmak üzere İtalya'dan annemin dul bir kız kardeşi Elini teyze geldi. Elini teyze eve gelir gelmez annemi kucaklamaya, öpmeye ve ağlamaya başladı. İyi ki Eleni nihayet gelip bizi görmeyi kararlaştırdın. Mary'ciğim başka ne yapabilirdim ki? Yeni bir bebek beklemekte olduğun haberini getiren mektubunu alır almaz işte bu defa gidip kendisine yardım edeceğim dedim. Annemizin yeni bir bebek beklemekte olduğu haberini hiç beklemiyorduk. Hiçbirimizin bir şeyden haberi yoktu. Annemin tüm sırlarını bilir pozlarında olan Riri dahi hiçbir şey anlamamıştı. İno'nun onun tekne kazıntısı olduğuna inanmıştık ve şimdi bunca yıldan sonra aileye yeni bir kişi katılacaktı. Bebeğin kız olmasını istiyorum diye İno çığlıkları bastı. Ben de kız olmasını istiyorum diye Riri de aynı fikre katıldı. Stefo aksi fikirdeydi. Ben de sizlere temin ederim ki gene kız çıkarsa onu boğacağım. Hepinizden bıktım be. Gelmekte olan bebek konusu hepimizi öylesine sardı ki yeni gelen teyzeyle fazla ilgilenmemize imkan olmadı. Hatta benim ona karşı pek de dostane duygular beslemiş olduğum iddia olunamaz. O yabancının bizleri böylesine anıların sıkıca bağlamış olduğu Hermione teyzenin yerini almasını hiç istemiyordum. Ama bir süre sonra annemin kız kardeşi olduğu için onu da sevmemin gerektiğini düşündüm. Zavallı Eleni, öylesine genç bir yaşta dul kaldı ki çocuklarını büyütebilmek için hayatın tüm tadlarını feda etti. Şimdi onlar evlendiler, kendisi de gelirsiz, desteksiz, tek başına kaldı. İstediği kadar bizimle kalsın diye babam yanıtladı. Kaldı ki daha gençtir de, belki kendisini alacak biri de çıkabilir. İnşallah, inşallah. Böylece Eleni teyze kız kardeşinin gölgesi olup çıktı. Beraber çıkıyor, beraber konuşuyor, beraber dikiyor ve misafir kabul ediyorlardı. Artık annemizi yalnız bulup eskiden olduğu gibi onunla konuşabilmek öylesine güçleşmişti ki. Kendisini büyük gibi tarayıp bol süksesi olacağından ve kızı Artemis gibi çok çabuk evleneceğinden söz ettiği için hepimizden önce Riri, Eleni teyzeye yakın oldu. Ben ise sonuna kadar kendisini yakınım olarak duymayı beceremedim. Davranışlarını hep sert bir şekilde değerlendiriyordum. Tüm gün boyunca yarı hasta olarak yataktan yatağa sürüklendikten sonra akşam olduğunda koca arayan neşeli genç bir kız havasında ortaya çıkmasını çok gülünç buluyordum. Annemin kullandığı tabir ile o meşhur yaşlılıkta başını dayayacak desteği bulabilmek için, olduğundan başka türlü gözükmek için böylesine çaba göstermesinin kendisi içinde çok güç bir şey olduğunu bir türlü anlayamıyordum. Akşamları Eleni teyzenin kendilerini dünyanın merkezi olarak gören damat adayları o sıkıcı yaşlı bekarlar eve geldiklerinde kimse farkına varmadan Riri'den İno'ya kadar biz çocuklar kapıdan savaşıp gidiyorduk. Özellikle yazın İzmir'in akşamüstleri bayrama benzerdi. Canlılık sokaklara taşardı. Delikanlılar bir aşağı bir yukarı gidip gelirken neşe içindeki genç kızlar köşelerde fütursuzca kırıştırıyorlardı. Belde'nin nüfusuna ordunun ilave edilmiş olması nedeniyle erkeklerin çoğunlukta olduğu bir zamanda bulunuyorduk. Tüm bu askerler harp psikolojisinin de etkisiyle Anadolu'lu kızların ateşi ve canlılığı karşısında şaşırmışlardı. Kızlar da kendi açılarından onlarda yabancı unsurun çekiciliğini aramaktaydılar. Riri'nin arkadaşları elde etmiş oldukları flörtler açısından rekabete girişiyor ve artık memleket çocuklarına hiç yüz vermiyorlardı. Bizimkiler yalnız ticarete yararlar ama şu Yunanlar öylesine güzel konuşuyorlar ki, üniversitelerde okurlar, bizimkilerden öylesine farklılar ki. Genç İzmirli erkekler de burunlarından soluyordu. Şu beş parasız mürekkep yalamışlar mı bizden iyiler? Yoksa sizlere yutturdukları soytarılıkları ciddiye alacak kadar sizler mi aklı havada ve boş kafalısınız? Aşağı yukarı her akşam böylesine kavgalara şahit olunuyordu. Riri ve arkadaşları caddeyi kontrolleri altına alabilmeleri için avcılar veya sporting kulübün en önemli masalarında yerlerini alıyorlardı. Capcanlı sıcak bakışlarını projektör gibi etrafa gezdiriyor, oturmaları ve davranışları ile arzu dolu oralarını buralarını ve de uçuşan saçlarını tüm cazibeleriyle sergiliyorlardı. Kahkahalarla gülüyor, önlerinden geçen ve ilk cesaret verici bakışlarında teslim olmaya hazır adaylar ordusunu en ince ayrıntısına kadar gözden geçirmekteydiler. Tüm konuşmaları bu adaylar üzerine kurulmuştu. Bu hoşuna gidiyor mu? Sağdaki temini mi diyorsun? Bir haftadır peşimde. Bak bak, arkaik yüz hatları olan denizci geliyor. Evet, gerçekten de tam bir Yunanlı. O zaman da kızların coşkularını sulandırması için daha büyük erkek çocuklar tarafından kışkırtılan Stefo, kızların konuşmalarına karışıyordu. Kim bu mu? Ulan bu Pire'deki sandalcılardan biri be. Her ne halse, kızlardan her birinin beğendiği biri veya birkaçı vardı ve bunları da sıklıkla değiştirmekteydiler. Bol oyuncakla karşılaşmış küçük çocuk psikolojisi içinde bulunuyorlardı. Birini ele alıyor ama öteki de hoşuna gidiyor ve daima her şeyi ellerine alarak tetkik edip bıktıktan sonra tümünü bir kenara atmak için daima daha iyisini arıyorlardı. Riri vaktini hiç boşa geçirmiyordu. Avukatı çoktan unutulmuştu. Yerini birçok yedek veya muvazzaf teğmen aldı. Sonunda ise edebiyat talebesi basit bir ere karar verdi. İnce uzun ve sarışın olan bu çocuğun adı Claire Hoss idi. Her gün sabah akşam gözlerini pencerelerimize dikmiş, Moskov Caddesi'ne arşınlıyordu. Geçiş saatlerini çok iyi bilen Riri hemen aynaya koşuyor, kırmızılaşsınlar diye yanaklarını çimdikliyor, kırmızı çikolata kağıdıyla dudaklarını kızıllaşsınlar diye ovuyor, saçlarını havalandırıyor ve Romeo'sunun gidip gelmelerini takip etmek için pencereden yarı beline kadar sarkıyordu. Evde büyüklerin olmadığında da piyanonun başına geçip çardaşı söyleyip çalıyordu. O da kendinden geçmiş dinliyor ve sonunda pencerelere çiçek atarak alkışlıyordu. Kira Evantia dahi oğlunun farkına varmış ve onu gördüğünde Riri'ye kendine has konuşma ve şivesiyle sesleniyordu. ''Senin sapan sakatın geldi. Zavallıcık dirseklerini çürütüyor. Aman sakın ha, anneme bir şey çıtlatma. Oho, çoktan söylediler bile.'' Kim? Heyecanla Riri sordu. Nah, karşıki, madam var ya, madam Pari mi? He, ama bu dedikoducuya annem dünyada inanmaz. Madam Pari, 50'leri çoktan geçmiş, kocasından boşanmış bir Frank Laventeni'ydi. Kocası kendisini terk edip genç bir Fransız kadınıyla Paris'e kaçmıştı. İşte o günden sonra madam Pari, aşkın ve aşıkların amansız düşmanı kesilmişti. İzmir sokaklarının çoğunun dar olmaları nedeniyle her komşu karşıki evin tüm yaşamını kolayca takip edebiliyordu. Tam karşımızda oturan Madame Pari gece ve gündüzünün dörtte üçünü penceresinde geçiriyordu. Moskov sokağı ile yakın mahallelerde olup bitenlerin tümünü, iyi ve de kötü olanları hep biliyordu. Yaşamının eksenini iki temel kaygıya oturtmuştu. İlki, tüm erkeklerin karılarını aldatmakta olduklarını, ikincisi de kendisinin hala evlenebilecek ve doğurabilecek durumda olduğunu iddia etmek. Her sabah annem çarşafları havalandırmak üzere pencereye çıktığında Madame Pari hemen ortaya çıkıyordu. "Bonjour Madame Maggie." "Nasılsınız?" diye annem neşeli bir şekilde yanıtlıyordu. "Nasıl olayım madam, nasıl olayım?" sesini alçaltarak ilave ediyordu. Gene onlar var ve öylesine de ızdırap çekiyorum ki ah biz kadınlar. Gene mi diye annem hafif alaylı bir sesle cevap veriyordu. Neden bir kadın doğumcuya gitmiyorsunuz? O madam nasıl gideyim ki? Bugün artık doktorlar da mundarlaştı. Yalnız yaşayan bir kadını görmesinler. Beni anlıyorsunuz değil mi? Sizi anlamamış olur muyum diye annem kahkahalarını güçlükle tutarak karşılık veriyordu. İçeri girdiğinde olanları Eleni teyzeye anlatıyor ve anlayışla ekliyordu. Kritik yaşı geçtikten sonra konu kendisi için zorlu fikir haline geldi ve zavallıcık da tarihleri de karıştırır oldu. Riri o akşam annemizin kendisini nasıl karşılayacağını heyecanla bekliyordu. Gerçekten de eve gelir gelmez odasına çağırıp baştan aşağı sıvamaya başladı. Bu tür rezillikleri bir daha dinlemek istemiyorum. Herhangi bir Madame Paris'in ağzına sakız olmamızı istemiyorum. Bu beyle gezinmeleriniz ile samimiyetleriniz hemen kesilsin. Senden Riri, çok daha ciddi bir davranış bekliyordum. Buraya soyunu sopunu bilmediğimiz subay ve er olarak binlerce genç geldi. Çoğu da evli oldukları halde aristokrat bekar pozları ile eğlenmelerine bakıyorlar. Clairehos evli değil anne, iyi biliyorum. Önemli bir çocuktur ve de üniversite talebesidir. Meziyetleri beni ilgilendirmez diye anne kızgın bir ses ile Riri'yi kesti. Riri ağlamadan gözleri şişmiş bana gelerek itiraflara başladı. Onu seviyorum, onu çok seviyorum. Gelip beni evden resmen isteyeceğini söyledi. Ne olursun Alikiciğim, yardım et bana. Çünkü onu bana vermezlerse intihar edeceğim. Riri'nin o genç üniversite talebesiyle olduğu kadar hiç kimse ve hiçbir şey için böylesine ciddi olarak kaygılandığına tanık olmamıştım. Ve benim de hoşuma gittiği için Riri'yi haklı buluyordum. Yüz ifadesinde, hareketlerinde, ses tonuyla davranışlarında belirgin bir asaleti vardı. Sana yardım edeceğim dedim. Ve o gün ve de ertesi gün ona Riri'nin mektuplarını taşıdım. O da hazırlamış olduğu ve uzun sayfalar tutan cevaplarına çiçekler de ekleyerek geri götürmem için bana veriyordu. Bu iş oldukça uzun süre devam etti. Artık ben de yazışmaları okumaya ve aşk konularında oldukça bilgili ve tecrübeli olduğuma inanmaya başladım. Bu inancımı benden büyük olan ve aynı okula gittiğimiz kız arkadaşım Lili de perçinleştirdi. Lili, Stefan'ın ve de mahalledeki diğer erkek çocukların tümünün hayran oldukları kızdı. Kendisine kalem ile kalem kutularını hediye ediyor, matematik ödevlerini yapıyor, hatta ailesinin kendisinden yapmasını istediği tüm işleri de yükleniyorlardı. Ne var ki Lili'nin gözleri Dimitri Verdokiti'den başkasını görmüyordu. Dimitri çabuk gelişmiş olan Lili'den bir karış kısaydı. İki katlı yuvarlak gözü olup canlı, cin gibi bir çocuktu. Futbolda birinci olduğu gibi şarkı söylemede de bülbül kesilirdi. Evinin terası bizimkine yapışıktı. Kız arkadaşım sevdiğiyle konuşabilmesi için her akşam üzeri oraya çıkmamızı isterdi. Ben ise sabırla oturup onları dinlerdim. Her biri kendi anne babasıyla böbürlenir ve de kişisel becerilerini sıralardı. Sen de Stefanos ile konuş. Sana zavallının nasıl baktığını görmüyor musun diye bir gün Lili bana fısıldadı. Dimitri'nin kardeşi olan Stefanos kızıl saçlı olup yüzü çil içindeydi. Etrafında olup bitenleri anlayamıyormuş gibi aptal bir yüze sahipti. Lili'nin teklifine cevap vermeme fırsat vermeden Dimitri atıldı. Ali ki öylesine kibirli ki. Hiç de kibirli değilim. Öyleyse neden hiç yanımıza oturmuyorsun? Çünkü Lili ile senin söyleyecekleriniz var. Bizim hiçbir özel konuşacağımız yok ki Alike. Bizimle kal, konuştuğunu duymak öylesine hoşuma gidiyor ki. Lili suratını astı ve ertesi gün bana, sen Alike bugün benimle yukarıya çıkma. Dün Dimitri seninle nezaketen cümlesini bitirmeden kendisini kestim. Zaten benim istediğim de bu. Gerçekten de sizlerin konuşmaları canımı öylesine sıkıyor ki. Ancak biraz sonra sinirli bir şekilde terastan indiğinde bana kızgınlıkla laf attı. Dimitri adinin biri. Neden, yoksa seni öptü mü? Oo, hayır hayır diye gözyaşlarını zorlukla tutarak beni yanıtladı. Ve bana hiçbir izahta bulunmaksızın koşarak gitti ve bir daha evimize ayak basmadı. Akşam üzeri yemekten sonra Dimitri Taraça'da sevdiği şarkısını Gerodimo'yu söylemeye başladı. Dinliyor musun? Aşık sana şarkı söylüyor diye Stefo bana laf attı. Kime? Bana mı? Ne yani? Şarkıyı bana mı yoksa Ino'ya mı söylüyor? Çocuklara senin onun sevgilisi olduğunu söylediğine göre Lili'ye sana yaklaşabilmek için iltifat ediyor. Allah aşkına yahu, sana ne oluyor ki? Stefo, saçmalama. Stefo'yu kızgınlıkla cevapladım ve çekip gittim. Uyumak için yatağa yattığımda istemeyerek Dimitri'yi düşünmeye başladım. Bir gün bana bahçelerinin ilk açan çiçeğini verirken, sana verebilmem için bir an önce açmasına dua ediyordum dediğini hatırladım. Ve sonra bir günde mağaramı görmek üzere bizim zemin katımıza geldiğini hatırladım. Büyük babamın tüm kitaplarını, duvarlara tebeşir ile çizdiğim bayrakları ve işaretleri incelemişti. Ali ki erkek oyunlarını daha iyi kavradığın için hoşuma gidiyorsun demişti. 10. ayrımın sonu sayfa 136.